Değerli dinleyenler, Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Allah için hizmet başlıklı yazısını sunacağız. Bir hadis. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydası olandır. Bir mesaj. Yaşadığın hayatta insanlara faydalı olmaya bak ki Allah katındaki değerin yükselsin. Kulu Rabbine yaklaştıran ameller vardır. Kul bunları yerine getirdikçe Rabbinin katındaki derecesi yükselir ve sonunda öyle bir noktaya gelir ki Cenab-ı Hakk'ın kulum dediği has kullarından olur. Rabbim cümlemize nasip etsin. Mümin namazda Rabbine yakınlaşır, oruçta, zekatta onun razı olduğu kulları arasına girmeye çalışır. Kulu Allah'a yakınlaştıran, onu Allah'ın has kulları arasına alan amellerden biri de Allah için hizmettir. Evet, hizmet Allah için olmalıdır. Nefsani arzuları tatmin için, kendini beğendirmek için değil ve şu şahıs, bu şahıs için değil, şu cemaat, bu tarikat için değil, mahsa Allah Celle Celaluhu için olmalıdır. Aslında Allah için yapılan her iş hizmet dairesi içine girer. Allah için yapılan her işe hizmet denir. Ve Allah için yapılan hizmetin karşılığını yine Allah Celle Celaluhu verir. Allah için yapıldığından, onun rızasını gözeterek ifa edildiğinden dolayı her işte olduğu gibi hizmette de ihlas olmazsa olmaz bir şarttır. Hazreti Mevlana bizlere şöyle seslenir: Allah aşkı için çalış, Allah aşkı için hizmette bulun. Halkın kabul etmesi veya reddetmesiyle senin ne işin var? Bu fani dünya pazarında sana bol bol kazandıracak bir müşteri olarak Allah kâfi değil mi? Allah'tan alacakların karşısında insanların verebilecekleri ne ki? O halde gözünü ve gönlünü insanlardan gelecek teşekkürlere değil, Allah'tan gelecek mazhariyete döndür. Mümin hizmetle Allah'a yaklaşır. Bir kelamı kiberde denildiği gibi hizmet eden himmet görür. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Yine hizmet eden aynı zamanda insanların efendisidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kavmin efendisi onlara hizmetkar olandır buyurmuştur. Allah için yapılan hizmet mağfireti celbeder. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: Bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir diken dalı gördü ve onu kenara aldı. Bu sebeple Allah ondan razı olarak karşılığını verdi ve günahlarını affetti. Onun için Allah için yapılan en küçük bir şeyi bile küçümsememek gerekir. Çünkü Yüce Allah azı çok eyler. Müminlere iyilikleri emretmek ve kötülüklerden sakındırmak, Allah'ın dinini tebliğ etmek de bir hizmettir. Fahri Kainat Efendimiz, "Benden bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız." buyuruyor. Onun için tebliğ hizmetini yerine getirmek için illa alim olma şartı yoktur. İnsan, gücü yettiği kadar bir ayet, bir hadis bile bilse, onu diğer insanlara ulaştırmalıdır. Allah'ın mümin kulları hizmette yarışırlar. Zira Rabbimiz müminler hakkında şöyle buyurmaktadır: Onlar hayırlı işlere koşar, birbirleriyle yarış ederler. Ali İmran 114. Onun için hizmet hayra anahtar olmaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: İnsanlardan öyleleri vardır ki onlar hayra anahtar, şerre de kilittir. Öyleleri de vardır ki şerre anahtar, hayra kilittir. Allah'ın ellerine hayırın anahtarlarını verdiği kimselere ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar olsun. Hizmet, hayra öncülük etmektir. Bir hayra öncülük eden kimseye, o iyiliği yapan kişinin ecri gibi sevap verilir. Dünyadaki bir hizmet, kıyamet günü nur olarak müminin karşısına çıkar. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kimin Allah yolunda bir tek saçı ağrırsa bu, kıyamet günü onun için bir nur olur. Hizmet, mümin kardeşinin ihtiyacını görmektir. Onun bir ihtiyacını gidermektir. Hizmet, isardır, diğer kamlıktır. Mümin kardeşini kendine tercih etmektir. Hizmet yolunda olan mümin, gönülden fedakarlıkta bulunarak, mümin kardeşini kendisine tercih ederek hizmet eder. Onun için hizmet, yüksünerek değil, gönül hoşluğuyla yapılmalıdır. Yine hizmet, aşkla yapılmalıdır. Bu konuda sahabi hazretleri bizim için birer rehberdir. Mesela Vehb bin Kebşe radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle o günün şartlarında neredeyse bir yıllık mesafede olan Çin'e kadar İslam'ı tebliğ için, yani hizmet için gitmiştir. Yine hizmet, edep ve nezaketle yapılmalıdır. Hizmeti Allah için yaptığından ve Allah katındaki derecesi hizmetle artacağından dolayı mümin, en ufak bir hizmet bile olsa büyük bir edep ve huşu içerisinde o hizmetini ifa eder. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah Teala sizden birinizin işini sağlam yapmasından hoşnut olur. Bu arada hizmette kibre kapılmamalı, arıya eneyi dahil etmemelidir. Onun için ben hizmet ediyorum, ben koşturuyorum, havalarında olmamak gerek veya başkalarının kendisi hakkında söylediği veya söyleyeceği sitayişkar sözlerin cazibesine kapılmamak gerek. Aksi takdirde bütün koşturmamız boşa gider, yorulduğumuzda kalırız, Allah korusun. Bu bakımdan hizmette tevazu şarttır. Mümin büyük bir mahviyet içerisinde kendisini bir hiç görerek hizmetini ifa etmelidir. İşte o zaman Allah'ın rızasını talep noktasında bir adım atmış olur. Unutulmamalıdır ki Rabbimiz lütfetmese taşın üstüne bir taş bile koyamayız. Bir de bunun yanında hizmet ediyorum derken kendimizden geçip ibadetler, ailevi sorumluluklar gibi asli görevlerimizi de ihmal etmemeliyiz. Takatimiz ölçüsünde hizmet etmeliyiz. Nitekim Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Allah her bir kişiyi ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar. Bakara 286. Sadece namaz, oruç gibi ibadetlerle değil, aynı zamanda Allah yolunda hizmet ederek de Rabbimize yaklaşmalıyız. Yani gönül ehli ve hizmet ehli olmalıyız. Asıl maharet de bu ikisini beraber götürmektir. İman hizmetle kemale erer. Sırf Allah Teala'nın rızasını kastederek bedeni, fikri ve mali hizmette bulunamayanlar kamil mümin olamazlar. Üstelik sadece insana değil, bütün mahlukata karşı hizmet düşüncesinde olmalıyız. Onun için ehli hizmet olmalı, taşın altına elimizi koymalı, bu konuda çekimser davranmamalıyız. Nasıl olsa bir yapan çıkar dememeli, aşkla, şevkle hizmete koşmalı, herhangi bir atalet veya gaflet içerisine girmemeliyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tembellikten Allah'a sığınırdı. Evet, tembellik şeytandandır. Hareketlilik, hizmet etmek, koşturmak Rahman'dandır. Herkesin yapabileceği bir hizmet vardır. Herkes gücü nispetinde, kapasitesi ölçüsünde bir şeyler yapabilir. İlmi olan ilim öğreterek, irşat ehliyeti bulunan insanlara nasihat ederek, beden gücü olan bedeniyle hiçbirine gücü yetmeyen hizmet edenlere dua ederek hizmet etmeli. Bu bakımdan hizmet yelpazesi o kadar geniştir ki, buna göre mesela yoldaki bir çöpü almak bile bir hizmettir. Nitekim bir hadisi şerifte imanın en aşağı mertebesinin insanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırmak olduğu belirtilmiştir. Hizmet gönül almaktır, hizmet nefsi kırmaktır. Emir Külal Hazretleri bir talebesine gönlündeki nefsani arzuların def edilmesi için şu nasihatlerde bulunuyordu. Gönül almaya bak, güçsüzlere hizmet et, zayıfları, gönlü kırıkları koru. Mü'min hizmetle manen yükselir ve terakki eder. Bir Allah dostu şöyle buyurmaktadır. Çok kimseler namazlarını kılmak ve oruçlarını tutmakla dini vazifelerini eda ettiklerini sanarak müsterihtirler. Ancak bu kafi değildir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet ve tazimle beraber mahlukatına da şefkatli olması gerekir. Bu da ancak fedakarlık ve samimi bir hizmetle elde edilir. İnsana hizmet, Hakk'a hizmettir. Hizmet bir ameli salihtir. Hizmet aynı zamanda bir sadakadır. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman herhangi bir ağaç veya bitki dikerse, ondan yenilen şey kendisi için sadakadır buyurmaktadır. Velhasıl Allah için hizmet aynı zamanda ibadettir. Kullukta daim olmaktır. Onun için sana yakin yani ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et. Hicr 99 ayeti kerimesi mucibince bu can bu bedenden gidinceye kadar Allah için koşturmalı, Allah için hizmet etmeliyiz. Allah için insanlara hizmet etmeli, büyüklere, küçüklere hizmet etmeli, hayvanlara hizmet etmeli, darda kalanlara, ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeliyiz. Neticede her mümin ama bedeniyle, ama parasıyla, ama duasıyla bir şekilde hizmet yolunda olmaya gayret göstermeli ve onun has kulları arasına girmeye hak kazanmalıdır. Rabbimiz bizlere Allah için hizmet etme aşkı lütfetsin. Rabbim bizleri hizmette daim eylesin. Rabbimiz bizleri rızasından ayırmasın. Amin. Değerli dinleyenler, yardımcı doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı ve Bir Hadis Bir Mesaj bölümünde yer alan Allah için hizmet başlıklı yazısını paylaştık Yüz Akı dergisinden. Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda Ahmet Sila'nın Hayat Notları bölümünde yer alan İftira ve Adalet başlıklı yazısını sunacağız. Hayatta zor zamanlar olur. O zor zamanlarda insanların fıtratları ortaya çıkıverir. Kimi yılan gibi, akrep gibi sokmanın zarar vermenin derdine düşer, ondan zevk alır. Kimisi de vicdan sahibi, hakiki bir dost olmanın icaplarını yerine getirir. Dertliyle dertlenir, üşüyenle üşür, sevinenle sevinir. Rabbim çeşitli imtihanlarla bizleri sınar ki gerçek haller, gerçek sıfatlar ortaya çıksın. Kimin kalbi selim, kimin kalbi fesat ortaya çıksın. Önce çok eski bir hatıramı anlatayım. Buna güzel bir misaldir. Askerde tavla çavuşuydum. Tavla at ahırı demektir. O zamanlar askeriyede atlardan hala istifade ediliyordu. 1957 senesi. Askerliğimin son aylarıydı. Subayların çoğu tarafından sevilir, takdir edilirdim. Eğitime gitmezdim, sürekli atlardan sorumluydum. Bir depom vardı, orada yatar, orada kalkardım. Tavlanın nizamını, atların yemlerini temin eder, sağlıklı kalmalarına gayret ederdim. Mahiyetimde yem erleri, veteriner onbaşısı, atların altlarını temizleyenler ve nöbetçiler vardı. Bir gün tavlaya birinci bölüğün komutanı geldi. Ben ikinci bölüktenim. Adını hala unutmadım. Saadettin Tersi, kıdemli üsteğmen. şişmanca, iri yarı bir adam. Geziyor tavlada. Bana bir tesbih gösterip, bu tesbihten lazım. Bir arkadaşım istedi, dedi. Gösterdiği şey, renkli, ince kabloları örerek yapılan tesbih benzeri bir aksesuar. Genellikle hapishanelerde, asker ocağında can sıkıntısından yapılır. Ben hiç heves etmemişimdir öyle şeylere. Ben de yok dedim. Kimse de yok mu arkadaşlara sorsan deyince ben de nöbetçilere sordum. Aranızda bu tesbihten olanınız var mı diye gösterdim. Bir tanesi geldi, ben de var dedi. Komutan, bunu bana emanet verebilir misin? O da, elbette veririm dedi. Komutan tesbihi aldı, onun ismini yazdı. Benim adımı da yazdı. Geri verebilmek için yazdı sandık. Meğer alayın anteni çalınmış. Kumandanlar telaşlanmışlar. Bu bir casusluk mu nedir diye. Ortalık karışmış. Alay komutanı albay çok kızmış. Araştırınca tesbih benzeri aksesuarları yapmak için kabloları çaldıklarını öğrenmişler. Casusluk vesaire için olmadığını öğrenince işleri rahatlamış ama yine de bu hırsızlığı yapanları ne yaptığının farkında olmadan devlet malına zarar verenleri cezasız bırakmamak için tespite girişmişler. Ertesi gün alay komutanı istisnasız alaydaki bütün askerleri bir araya topladı. Burnundan soluyor, müthiş öfkeli. Tesbihleri yapanlar bu suçu işlemişlerdir düşüncesi. Kim yaptı bu tesbihleri ortaya çıksın diye seslendi. Kimse çıkmıyor. Ben sizi çıkarmasını bilirim dedi. Çıkardı cebinden bir kağıt, isimleri okumaya başladı. İlk başta Ahmet Zilan. Benim hiçbir alakam yok. Bana gelip sormuş, ben de ona yardımcı olmuşum. Sen mi yaptın bu tesbihleri? Hayır komutanım, ben üsteğmenime yardımcı olmaya çalıştım dedim. Döndü, bizim ismimizi yazan bölük komutanına doğru mu dedi. O da doğru dedi. Neyse sen dur şöyle dedi. Diğer ismi yazılanları çağırdı. Tek tek sordu. Sen mi yaptın? Hayır, ben şundan aldım. O gelsin. Böylece bunları yapan 3 kişiyi tespit ettiler. Neticede kendisi kablolardan tesbih yapmış olanlar şundan aldık diye bir isim veremeyeceklerinden ve herkes orada olduğu için yalan da söyleyemeyeceklerinden ilk yapanlar ortaya çıkmış oldu. Komutan bunları dövdü, sövdü, öfkesini çıkarmaya çalıştı. Sonra da ''Bunlar mahkemede sürünecek, devlet malına zarar vermenin cezasını çekecekler. Götür bunları hapse!'' diye bağırdı. Üsteğmen alay komutanına sordu. ''Bu cebinde tesbih çıkan 10-12 kişiyi ne yapalım?'' Onların da ceza olarak kanal inşaatına götürülmelerini emretti. ''Bütün gün kanal kazsınlar.'' dedi. Çekti gitti. O günlerde alayın su kanalı inşa ediliyordu. Künkler yerleştiriliyordu. Benim adım var ama suçum yok, fakat vazifelendirdiği kişiye, yani 1. bölüğün komutanına laf anlatamıyorum. Alay komutanının emri var, listede senin adın da var, ben anlamam, diyor. Suçsuz olduğumu bilen kendi, adımı yazan kendi. Maksat geri adım atmamak ve benim bölük kumandanıma caka satmak, ona dirsek göstermek. İstese, ben seni biliyorum, bu meseleyle alakan yok, sen işine git, diyebilir. Sanki alay komutanı ona sayımı verdi fakat yok yere bana zulmedecek. O sırada bizim bölüğün komutanı geldi. Sen bu çavuşu niye alıyorsun? Suçu mu var? Yok ama alay komutanının emri var. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yine de alamazsın. Niye? Bu çavuş tavla sorumlusu. Tavla ve depolar bunun zimmetinde. Sana tavlanın sorumluluğunu üzerime alıyorum. Bir şey olursa mesulü benim diye bir kağıt göndereyim. Onu imzala. O zaman götürebilirsin. Niye imzalayacakmışım? O zaman bu adama yarına kadar müsaade et. Zimmetinde olanları devretsin. Ondan sonra gelsin. Bunu mecbur kabul etti. Yanından ayrılınca sordum. Vazifelerimi ve zimmetimde olanları devredeyim mi? Hayır. Ben sana zaman kazandırmak için böyle söyledim. Yarın seninle doktora gideceğiz. Anlaşılan bölük kumandanı diğer bölüğün komutanına karşı beni korumak istemişti. Allah razı olsun. Hakikaten sabah geldi, birlikte doktora gittik. Doktora uğradığım haksızlığı anlattı. Bu çavuşa rapor mu verirsin, istirahat mı verirsin, ne yaparsın, bu işten korumamız lazım, dedi. Doktor, seni Çanakkale'ye sevk edeceğiz, dedi. Biz o zaman Çanakkale'nin kazası olan Ezine'deydik. Çanakkale'de askeri hastanede bevliye, üroloji servisi yok. Oradan seni Gelibolu'ya sevk edecekler. 2 gün gemi bekleyeceksin. Orada da bir şeyin yok diyecekler. Dönüşünde de 2 gün vapur bekleyeceksin. 1 hafta sürer. O zamana kadar burası yatışır. Biz hakikaten bu yolla bu haksızlıktan kurtulduk. Suçsuz olduğum halde o gün niçin benim de cezalandırılmama uğraştılar? Böyle zamanlarda böyle bir habis ruh ortaya çıkar. Hani at izi, it izine karıştı deniyor ya, böyle zamanlarda birçok meslekte hemen bir iftira furyası başlayabiliyor. Bilmeden bu da şunlardan, şu da filancılardan. Bir başka hatıra. 1950 seneleri ayakkabıcı çıraklığı yapıyorum. Ustamın Nuri isminde bir arkadaşı var. Ara sıra gelir, ustayla sohbet ederler. Biz de kulak misafiri olur, dinleriz. Bir sohbetinde anlattı. Trenle yolculuk yapıyordum. O zaman trenler çok kalabalık, koridora kadar dolu. Bir istasyonda durduk. Yolcuların bir kısmı iniyor, yeni binenler var. Ben de koridorda ayaktayım. Binenlerden biri aceleci gibi önümden geçerken ayağıma bastı. Ayağım da bayağı acıdı. Gitti 2 metre kadar ileride durdum. Biraz sonra 2 polis bindi. Sağa sola bakıyorlar. Benim önümden geçerken polislere parmağımla ayağıma basan adamı gösterdim. Polisler de ayağıma basan adamın koluna girdiler, trenden indirdiler. Adamı tanımam, suçlu mu bilmem. Ayağıma bastığı için bir Antep karası çaldım. Mıstık usta acaba günah mı işledim, diyor. Bilmediğin, görmediğin bir suçu görmüş gibi suçlarsan, o da suçsuzsa ahirette nasıl hakkını ödeyeceksin? Birbirini jurnallemeler, şikayet etmeler, meslek grupları içinde meydana geliyor. Alt seviyede oluyor, üst seviyede oluyor. Eski husumetlerden kaynaklı oluyor. Birbirinin ayağını kaydırmak isteyenler türüyor. Allah korusun. Adaletsizlik çok kötü, iftira çok kötü. En büyük günahlardan. Bu gibi zamanlarda soruşturmayı yürütenler iftiraları gerçek ihbarlardan ayırt etmeye azami gayret ve titizlik göstermeli. Çünkü mazlumun ahı Allah katında kabul edilen dualardandır. Peygamberimiz buyurur, mazlumun bedduasını almaktan son derece sakının. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Anlatırlar, Kanuni Sultan Süleyman Budin seferinden dönüyordu. Edirne yakınlarında bağ ve bahçeler arasında yollarına devam ediyordu. Herkes sevinçle padişahı karşılıyordu. Bu sırada bir köylü padişahın önüne çıktı. Kanuni, müşfik bir sesle, ''Derdin nedir ey Müslüman?'' diye sordu. Köylü, ''Sultanım, biz fakir köylüleriz. Birkaç dönüm arazimiz var. Dünden beri geçen askerleriniz ekinlerimizden bir kısmını ezdiler. Ya bunları ödersiniz yahut sizi şikayet ederiz.'' dedi. Kanuni elbette zararı karşılayacaktı fakat, ''Sizi şikayet ederiz.'' tehdidine hayret etti. Tebessüm ederek, ''Peki bizi kime şikayet edeceksin?'' diye sordu. Köylü gayet rahat bir şekilde, ''Size kanuni demezler mi padişahım?'' ''Kanuna şikayet ederiz, kanuna.'' dedi. Bu hikmetli köylü, şer-i şerifin padişahın da üzerinde olduğunu ne güzel ifade etmişti. Hukuk ve adalet herkesin üzerindedir. Herkese lazımdır. Köylünün sözünün derin bir manası daha var. Bir de mahkemeyi kübra var. Ahkemül hakimin olan, hakimler hakimi olan Allah Teala var. Onun huzurunda tam ve mükemmel adalet var. Cenab-ı Hak o mahkeme için kıl kadar, zerre kadar zulüm olmayacak diye Kur'an-ı Kerim'de defaatle teminat veriyor. Mahşerde hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez. Nisa 49. Erkek olsun, kadın olsun, her kimde mümin olarak iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa 124. Adalet işte böyle hassas bir iş. Bu hassas teraziyi bozmak için yalancı şahitlik yapanlar, iftiralarla ortalığı bulandıranlarsa ne kadar adi kişilerdir. Yaptıkları iş ne kadar kötüdür. Hadis-i şeriflerde bunların feci akıbeti bakın nasıl anlatılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, Miraç gecesinde bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlar da yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail, bunlar da kim diye sordum. Bunlar, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını, şereflerini payimal edenlerdir, dedi. İftiracıların iftiralarını iptal etmek şart. Yoksa haksızlığa uğrayanlar, uğradıkları haksızlık düzeltilmeyenler, toplumda çok zararlı bir hal alabilirler. Ekmeğiyle oynanan, aç ve muhtaç kalan insan tehlikelidir. Kendisi için de tehlikelidir, millet ve devlet için de tehlikelidir. Rabbim bizi zor günlerden, suhuletle çıkabilenlerden eylesin. Vatanımıza, milletimize birlik ve beraberlik versin. İdarecilerimizi, karar mevkiinde bulunanları, hakimleri, savcıları adaletiyle desteklesin. Onlara basiret versin. Amin. Değerli dinleyenler, Yüz Akı Dergisi'nden Hayat Notları bölümünden Ahmet Zila'nın kaleme aldığı İftira ve Adalet başlıklı yazısını paylaştık son olarak. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2016 sayısından yazılar aktardık size ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.